Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Sabiha Tan, konuğumuz Mehmet Çetin ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Mehmet Çetin hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mehmet Çetin de geçen hafta İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy hakkında sohbet ettik. Bugün İstiklal Marşı çerçevesinde İstiklal Marşı'nı esas almak suretiyle sohbetimize devam edeceğiz. Evet, İstiklal Marşımız işte hepimizin bildiği, dinlerken, söylerken heyecanlandığımız, bizim milli kimliğimizin, sadece milli kimliğimizin değil, yani dini, tarihi kimliğimizin de taşıyıcı, nesilden nesile aktarıcı bir marşı, devletimizin de istiklalini kazandığı anda, hani artık istiklalimizi kazandık dercesine mecliste oy birliğiyle kabul ettiği ve o günden bu yana bütün milletimizin yani en üstten en sıradan vatandaşına kadar benimsediği büyük bir marş. Gerçekten çok güzel bir şiiri var. Hepimizi heyecana sevk eden, biraz o Akif'in yani şahsiyetiyle geçen hafta da konuşmuştuk. Onunla da birleşen çok güzel milli hasretimizi, tarihimizi taşıyan bir marş. Evet, bu marş Mehmet Çetin hangi ihtiyaçtan doğdu? İsterseniz dönemi itibariyle, dönemin şartları itibariyle başlayalım İstiklal Marşımızı anlama çabasına.
Şimdi aslında Osmanlı Devleti'nin son yıllarında bir milli marş ihtiyacı doğmuştu. Ben Osmanlı'nın bir Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinden itibaren bu ihtiyaç doğmuş. Bir milli marşı yoktu. Bunun yerine padişahların tahta geçerken bestelenen parçalar çalınırdı. İşte Mahmudiye, Mecidiye diye. Hatta birkaç kere Osmanlı döneminde de teşebbüs edilmiş. Bir yabancıya sipariş verilmiş mesela. Sonra bir Türk milli marşını bir yabancı yazmasın diye tepkiler olmuş. Ama milli mücadele yıllarında bu marş ihtiyacı aslında milli mücadelenin havasını, ruhunu yansıtmak için düşünülmüş. Zaten yarışma şartlarında da buna yakın ifadeler kullanılır. Ama esasında dikkatli bir gözle bakıldığında bu milli marş ihtiyacının biraz da devletleşme adımlarından birinin ilki olduğu görülür. İşte bazı araştırmacılar uluslararası ilişkilerde gerekir diye düşünüldüğünü falan söylerler ama o sırada Ankara hükümetinin uluslararası ilişkileri falan yoktur zaten. Böyle törensel karşılamalar da yoktur. Benim kendi kanaatim hem dönemin ruhunu, heyecanını beslemek hem de devletleşmeye doğru bir adım atmak için buna ihtiyaç duyulmuştur. İşte buna ilk ihtiyaç duyulduğuna dair işaretlerin de bunu ifade edenlerin de yarışma açılmasını talep edenlerin de bir rivayete göre İsmet İnönü'dür. Bir rivayete göre de Doktor Zanur Kensi olduğunu söylüyor.
Ve 23 Nisan 1920'de meclis toplanıyor.
Evet.
Öbür sene
İşte Mart'ta 12 Mart'ta İstiklal Marşı kabul ediliyor.
1921'de. Aradan neredeyse bir yıl geçince meclisin kurulmasını mütakiben bir yıl geçince İstiklal Marşı kabul ediliyor. Onun öncesinde yarışması açılıyor. Tabi bu arada sizin ifade ettiğiniz meclisin kurulmasıyla yaşanan birçok problem ve devletleşme çabası da beraberinde geliyor. Meclisin etrafında yeni bir devlet teşekkül ediyor veya eski devletin varlıkları bu yeni meclise tabi oluyorlar. Ama aynı zamanda meclisin de iddialı olduğu kolonlardan birisi istiklali elde etmek. Evet. Zaten milli mücadelenin hani amacı, hedefi de o. Biraz onu da elde ettik. Bu azmi gösterme arzusu da var galiba. Yani o devleti kurmanın, tabii devlet de zaten o istiklali evet. sembolize eden bir şey.
Tabii bu var ama bir taraftan da devam eden savaşlar tabii. var. Yani mücadele bunun için de bir mücadele bitmiş değil. Bir ruh, bir motivasyon gerekecek. İşte İstiklal Marşı daha doğuşunda diğer marşlardan farklı, bu tarafıyla farklıdır. Şimdi İstiklal Marşı o dönemde yani o kadar tartışılmıyor mesela. Hiçbir şey yok. Yani bize marş lazım değil filan şeklinde hiçbir şey yok.
İtirazla karşılanmıyor. İtirazla
yani. Karşılanmıyor. Ve hemen yarışma yapılıyor. Ve isterseniz yarışma safahatıyla ilgili de devam edelim. Yarışma yapılıyor. 700'den fazla eser, 724 eserin katıldığı söyleniyor. İşte elemeyi kazanan 7-8 esere bakıyoruz.
Mehmet Çetin, aslında o eserlerin hani arşivde hepsini bulmak mümkün mü?
Ben mümkün olmadığını biliyorum ulaşabildiğim kaynaklardan. Sadece 7 tane elemeyi geçmiş şiir var.
Biliyoruz.
Biliyoruz. Ve bu şiirler hakikaten şimdiki İstiklal Marşımızda yan yana koyduğumuzda çok zayıf kalıyor. Ama enteresan bir şey söylenebilir. Bu şiirlerin hepsinde mesela sancak, bayrak, İslam, Türk ve Batı ile mücadele halinde olmamızdan dolayı Batı'ya karşı bir duruş. Bunların hepsinde
bir ortak payda
ortak
var.
Ortak payda olarak
dönemin
var.
Ruhunu dönemin ruhunu ifade eden.
Evet. Fakat şey yok. İstiklal Marşı'ndaki o coşku, estetik değer, şiirsel özellikler ne yazık ki bunlar da yok ve çok zayıflar. Zaten bu zayıflıktan dolayı da Mehmet Akif'e İstiklal Marşı'nı siz yazın diye başvurulur. Aslında Akif'in de bu yarışma ilan edildikten sonra şiir yazmaya başladığını, bunu bir Akif'in borç gibi, millete borcu gibi düşündüğünü anlıyoruz. Fakat mükafattan dolayı, konulan 500 liralık mükafattan dolayı.
O zaman 500 lira önemli bir para.
Çok önemli bir para.
Şeyden Akif vazgeçiyor. O zaman aynı zamanda şunu da söyleyelim. Meclise milletvekili.
Evet. Milletvekili ve kışın başkalarının paltosu nöbetleşe, bir arkadaşın paltosu nöbetleşe giyerek gidip geliyor. Yani o kadar da maddi ihtiyaçları olan bir insan. Sonra Hamdullah Supi Tanrıver'in, Marif Bakanı Hamdullah Supi Tanrıver'in durumu öğrenmesiyle.
O da bizim büyük edebiyatçılarımızdan.
Büyük edebiyatçılarımızdan, hatiplerimizden. Evet. Akif'e mektup yazıyor. Bu mükafatla ilgili problemin bir şekilde halledileceğini, işte İstiklal Marşı'nın yazması isteniyor. Hatta bununla ilgili Hasan Basri Çantay'ın da ön ayak olduğu söylenir. Akif'i ikna etme noktasında. Ve Akif...
Yani aslında şöyle değil mi Mehmet Çetin? İnsanlar, o dönemin yöneticileri, bu işleri bilenler, bu marşı Mehmet Akif Ersoy'un yazabileceğini, yazması gerektiğini biliyorlar. Bu mesele, bu ödül dolayısıyla rahatsız olduğunu da biliyorlar.
Biliyorlar, evet.
Onu ikna etmeye çalışıyorlar.
İkna etmeye çalışıyorlar. Aslında bu görüş de son derece isabetli bir görüştür. Yani şimdi işte Akif daha önceden başlamış, Marif Vekalet'in yazısından 10 gün sonra şiiri tamamlayarak veriyor. Ve şiir mecliste büyük oy çoğunluğuyla kabul ediliyor. Ve 4 kere arka arkaya okunuyor. Şimdi bu 4 kere arka arkaya okunması bugün için bize bir sayı gibi geliyor da Her biri bir milli mücadele kahramanı olan meclisteki milletvekillerinin 4 kere okunmasına verdiği anlamı, o anki salondaki meclisteki heyecanı, birçok insan ağlayarak dinlediğini göz önüne getirirseniz, o 4 kere okumanın aslında bir ruhun bir şiirle nasıl imtizaç ettiğini, o günkü ruhu nasıl ya da heyecanları, duyguları nasıl karşıladığını ancak öyle şey yapabiliriz. Akif'in bu konuda güzel bir şeyi var. Ben güzel yazdım bilmem ama hamdullah'tır. Sen şiirimi güzel okudun de.
Şiiri okuyan
Hamdullah Supi Tanrıver.
Tabii o da dediğiniz gibi dönemin büyük hatiplerinden.
Büyük hatiplerinden
yani
biri.
İyi bir edebiyatçı falan ama aynı zamanda büyük hatiplerinden o da isabet olmuş yani. Peki yazılma sürecine gelelim isterseniz. Akif bunu nerede yazdı, nasıl yazdı, buna ilişkin neler anlatılabilir, nasıl bir his içerisindeydi?
Şimdi Akif dediğimiz gibi yarışma ilan edildiği andan itibaren yazmaya başladığı anlaşılıyor çeşitli hatıralardan. Bu konuda tanıklardan birisi Hüseyin Kazım, birisi Eşref Edip ve meclisteki bazı arkadaşları bu konuda tanıklıklar ediyor. Şimdi Akif'in yazmaya başladığını ve bazen mesela ziyaret ettiği arkadaşlarının yanında, bazen mecliste en hararetli oturumlarda, bazen işte Taceddin dergahında devam böyle şeye, artık dış dünyayla irtibatı kesilmiş bir biçimde şiire yoğunlaştığını görüyoruz. Hatta bir gece işte hep anlatılır o. Bir gece uyanıyor. Muhtemelen ilham gelmiştir. Ve bir bıçakla ya da bir kömürle, rivayet değişik, şey yazıyor. Aklına gelen mısralar yazıyor, duvara yazıyor. Ama mesela şöyle bir tanıklığı var Eşref Edip'in. O günlerde Akif...
O kadar hemhal olmuş ki.
Hemhal olmuş ki o günlerde Akif başka bir alemdeydi sanki. Ve başka bir alemden yazıyor, konuşuyor gibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Bahtiyar Vahapzade'nin de buna benzer bir şeyi var. Der ki Akif'e... Akif onu yazmamıştır. Akif'e yazdırmışlar onu der. Buna benzer bir sözü kendisi de söylerdir. Mısır'dan döndükten sonra bu İstiklal Marşı'nın yeniden yazılması ile ilgili bir şey sorulduğunda der ki o günlerin şiiriydi. Onu bir kere daha yazmak mümkün değil. Hiç kimse yazamaz bunu. Ben de yazamam. O ne güzel, ne heyecanlı günlerdi diye başlar. Ve hakikaten de öyle. Akif de yazamazdı artık ve bu şiirle izah edilecek bir şey değil. Akif'te var olan ruhun sanki ilahi bir dokunuşla harekete geçirilmesi gibiydi. Anlatılanlardan çıkardığımız sonuç bu.
Evet. Akif'in aslında mecliste başka bir konuşması da yok herhalde. İstiklal Marşı'yla Bir kere mi konuşması?
İstiklal Marşı ile ilgili hiçbir konuşması
Aynen,
yok.
İstiklal Marşı değil de hani genel olarak da bir konuşması
Birkaç
yok.
Birkaç konuşması var. Ufak Onlar da şey, esprili türden şeyler. İşte mesela bir milletvekili...
Laf atma türünden şeyler. Yani Akif'in aslında en uzun konuşması İstiklal Marşı'nın mecliste okunması yani.
Evet. Yani işte şey, memurlar yerine memureyn der. Akif de der ki memureyn'den ibaret olsaydı yağla balla besler. Yani iki memur.
Evet. İbaret olsaydı.
İbaret yani. Olsaydı.
Hatayı düzeltiyor.
Bir de İstiklal Marşı değil de Sebil-i Reşad'ın devlet tarafından satın alması ilgili bir tartışma çıkıyor. Bir de Atatürk'le şeyleri var. Karşılıklı konuşmaları var. Atatürk büyük bir şeyle, sevgi ve saygıyla bahseder. Mehmet Akif biraderim diye konuşmasında. Evet. Onun dışında milletvekilliğinde şey, Akif zaten mutazarırdır. Sevmez milletvekilliğini. Bir
Ama
mecburiyet
bir
olarak
görür.
Milli görev olarak görür.
Evet. Yani belki hani milletvekili olmasının bir sonucu da bu İstiklal Marşı oldu. Belki olmasaydı İstiklal Marşı da hani
olmayabilirdi.
Evet. O bakımdan bu hayırlı bir neticeye yol açmış. Şimdi isterseniz yine Akif'in şahsiyetine, karakterine dönelim. Yani İstiklal Marşı'nın Akif tarafından yazılmış olmasının anlamı üzerine biraz düşünelim. Herkes biraz önce paylaştık.
Evet.
Ortak bir hissiyat olmuş. Akif yazsın. Niye o hissiyat olmuş?
Şimdi İstiklal Marşı ile ilgili üç şeye dikkat etmek lazım. Bir, İstiklal Marşı'nı yazan şair, kabul eden meclis ve İstiklal Marşı'nın kendisi. Şimdi İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif'in yazabileceğini siz de söylediniz ve öyle bir kanaatte vardı. Burada şuraya dikkat etmemiz lazım. Akif marş yazmış ve marşıyla şöhret olmuş bir şair değil. Büyük bir şair zaten.
Ve biliniyor.
Biliniyor. Toplum vicdanını temsil eden, toplumun ideallerini, inançlarını temsil eden bir kişiliği var.
Bunlar temiz da, bir kişiliği
temiz
var.
Bir kişiliği var. Karakter heykeli diyebileceğiniz kadar ahlaklı bir kişiliği var.
Muhalif muvafık herkes onun karakterinden emin.
Emindir. Yani Akif'e her şey söylenmiştir. İşte, her türlü eleştiri yapılmıştır. Ama karakteriyle, ahlakıyla ilgili hayran olmayan hiç kimse yoktur. Bu kadar büyük bir şair, bu kadar ahlaklı bir insan ve milli mücadeleye fiilen katılmış, İstiklal madalyası olan bir şair.
Bir de yani affedersiniz milli mücadeleye katkısı milletvekili olmaktan ya da marşı yazmaktan ibaret değil. Birçok yerde geziyor. Cami kürsülerinde yani çıkardığı dergiyle, mitinglerdeki konuşmalarıyla
evet,
milli mücadeleye milleti çağırıyor ve aynı zamanda bir hani onun söyleminin ruhunu oluşturuyor.
Tabii aynı zamanda milli mücadelede bir mücahittir Akif. İstiklal madalyası vardır zaten. Şimdi bütün bu kimlikleri kendinde toplamış bir şairin çok güzel bir İstiklal Marşı yazması, yani hakikaten çok nadir bir araya gelebilecek şartların oluşturduğu bir sonuçtur. Meclise bakıyoruz. Milli mücadele yıllarındaki meclis kurucu bir meclistir. Bir savaş karargahıdır. Bir savaş meclisidir aynı zamanda. Ve meclisin milletvekillerinin neredeyse tamamına yakını milli mücadelenin fiilen içinde olan insanlardır. Yani hepsi birer milli mücadele gazisidir. Böyle şerefli bir meclis böyle bir marşı kabul etmiş ve böyle fonksiyonel, tarihsel rolü yüksek bir meclis böyle bir İstiklal Marşı'nı kabul etmiş. Böyle kahramanların oluşturduğu bir meclis böyle bir İstiklal Marşı'nı kabul etmiştir. Şimdi hem kabul eden meclis hem o şiiri yazan insan, yani altın şartların bir araya gelmesi gibi bir şeydir İstiklal Marşı'nın ortaya çıkışı. Zaten biraz böyle Akif'e yazdırıldı, söyletildi diye yorumlanmasının gerisinde de bu tür çok sayıda şeyin bir araya gelmesi olarak yorumlanabilir. Şiirin kendisine gelince, yani ben başka milletlerin İstiklal Marşı'yla ya da milli marşlarıyla ilgili metinleri, çevirileri okudum. Çeviri zaaflarını bir tarafa tutarsak, bir kere şiiriyeti, şiirselliği bizim İstiklal Marşı kadar hiçbirinin hemen hemen güçlü değil. İki, hiçbirisi İstiklal Marşı kadar bütünü temsil eden bir yapıda değil. Mesela İstiklal Marşları ya da Milli Marşlara baktığımızda ya krala övgüyle başlıyor. Mesela İngilizler Milli Marşı öyledir. Ya halk övgüsüyle, Fransız Milli Marşı gibi. Sosyalist ülkelerde parti övgüsüyle. ya da bir kahraman övgüsüyle başlıyor. Ve üç aşağı beş yukarı milli marşların hepsinde bayrak, sancak benzeri şeyler var. Bağımsızlık fikri çok az var. Ama bizim milli marşımızda milletin kendisi doğrudan var. Doğrudan millete seslenir Akif ve milletin sesi gibi konuşur. İşte bu bizim milli marşımızı sıradan bir milli marş olmaktan çıkarıyor, tarihsel bir metin haline getiriyor ve bir milli mutabakat metni haline getiriyor. Demin siz de söylediniz. Biz İstiklal Marşı üzerinde varlığımızı, birliğimizi, varoluş mücadelemizi ve bir varlık, bir uygarlık kurma mücadelemizi onun üzerinde temellendirebiliyoruz. Değişik görüşlerde, inanışlarda olabiliriz ama İstiklal Marşı bizi hepimize, birbirimize bağlayan bir ortak duygularımızı, düşüncelerimizi, tasavvurlarımızı yansıtan bir milli mutabakat metni olarak bizi bir arada tutuyor. Bugün milli bütünlüğümüzün en sağlam teminatlarından biridir İstiklal Marşı. Yani çünkü o herhangi bir yasayla, kuralla filan elde edilebilecek bir şey değil. Bu marşın milli mutabakat metni olma özelliği, onu yazan şair de, onu kabul eden mecliste ve onu ruhunda hisseden millette yattığı için bir milli mutabakat metni olmuştur.
Evet, isterseniz şimdi bu milli mutabakat metnini biraz ele alalım.
Yani, evet.
Marşı hepimiz biliyoruz ama hani bir marşı bir de tahlil etmeye çalışalım metin üzerinden. Sizin tabiatıyla hepsini yapamayız burada ama dikkat çekici kısımlarına işaret edebiliriz. Bu sizin ifade ettiğiniz o milli mutabakatımızı, ortak paydamızı teşkil eden yönler itibariyle isterseniz deneyelim bunu. Neler söylersiniz İstiklal Marşı'nın içerisinde bizi birbirine bağlayan neler vardır?
Şimdi önce bir tehdit vardı her şeyden önce. Yani o gün insanlar da, toplum da, devlet de yok olmanın sınırında
bunu hissettiler.
Hissettiler ve var olmayla ilgili bir umudun arasında. Yani korkuyla umut arasında bir yerde. Ve bu korku, umut öyle şey değil. Vehim değil ya da hafif değil.
Somut
ve çok sert bir korku ve
memleket işgal edilmiş.
Memleket işgal edilmiş. Ankara'ya kadar.
Ankara da işgal edilme tehdidi altında.
Tehdidi altında ve Kayseri'ye taşınmak durumda. Böyle o şartları anlamadan mesela İstiklal Marşı'nın işte insanların vicdanlarında, duygu dünyalarında ne kadar etkili olduğunu en az o mecliste anlattığımız 4 kere okunması gibi.
Korkmayı da anlayamayız o zaman.
Korkmayı da anlayamayız. İşte korkma böyle bir korkmadır. Yani İstiklal Marşı'ndaki o korkmayı bazılar eleştiriyorlar. Bu işte korkma diye bir milli marş olur mu? Yani burada korkma diye bir milli marş nasıl korkulacak bir durumda olduğumuzu anladığımız zaman mutlaka öyle olur. Ve korkma diye başlamasını İstiklal Marşı'nın bir zaafı değil, adeta
dönemin ruhuna verilen bir cevap.
Bir cevaptır, evet. Tabii. Şimdi korkma diye başlar ve İstiklal Marşı millete korkmadan başlayarak bir teminat verir. Sen var olacaksın, yıkılmayacaksın, esten beri vardın ve var olacaksın. Şimdi bu teminatı neye dayanarak verebilir bir insan? Bir millete bir gelecek teminatını. Üstelik yok olmaz tehlikesinde bir millete. Bunu tarihsel meşruiyet ve tarihsel hak edilmişlik içinde verir. İşte ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Diyor ki yani, ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Bu benim teminatımdır.
Ben zaten böyle yaşadım. Zaten böyle bundan yaşadım. Sonra da böyle yaşayacağım.
Bundan başka sonra da böyle yaşayacağım. Başka değil. Türlüsü mümkün değil. Şimdi bu teminat cümlelerine çok dikkat etmek lazım. İki, duayla meşrulaştırır. Bir, duayla. İki, tarihsel hak edilmişlik ve tarihsel meşruiyetle. Üç, milletin var olma azmiyle. Bakın, İstiklal Marşı korkmanın üzerine bu üç teminatı yerleştirir. Bu üç teminattan daha büyük teminat ne olabilir ki zaten? Ve bu üç büyük teminata siz inanıyorsanız siz nasıl yok edilebilirsiniz ki? Akif'in kafası zaten bunu almaz, bizim milletimizin de almaz. Bu üç teminat çöktüğünde, mesela tarihsel meşruiyetiniz yoksa o toprakta tutunamazsınız. Orası size vatan olmaz. Eğer bir inancınız, güçlü bir umudunuz yoksa, siz orada hakkıdır hakka tapan milletin istiklal. Bakın, güzel hatırlatın. İşte meşruiyet, tarihsel hak edilmişlik bu cümlenin kendisinin içinde. Böyle bir İstiklal Marşı da yine ben okuduklarım içinde rastlamadım. Buradaki hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal cümlesi kadar, mısrağı kadar etkili bir başka Türk şiirinde de bağımsızlığımızı anlatan bir şey yoktur. İstiklal Marşı'nın en büyük şeyi, farkı bir kurucu bir metin olması. Bir gelecek duygusu, düşüncesi, tasavvuru yaratan bir metin olması. Ama bundan çok çok daha önemlisi ya da tamamlayıcı bir öge olarak İstiklal Marşı bir bağımsızlık bildirgesidir. Ama bu bağımsızlık bildirgesi bizim aydınımızın, toplumumuzun bütün dinamiklerinin bağımsızlığı temellendirdiği noktadır. Dolayısıyla İstiklal Marşı bize bağımsızlığı da öğretmiştir. Zaten bana göre Türk aydını bağımsızlığı başka ideolojilerden değil, Akif'ten öğrenmiştir. Bunu Yaşar Kemal de bir röportajında söyler. Akif bize bağımsızlık fikrini öğretti diye. Yani bu kadar bağımsızlıkçı, bu kadar bir milletin kendi değerlerini, değerler üzerinden yükselme fikrini veren bir başka metin yoktur.
Milletten öğrenen, aynı zamanda sonraki nesillere de öğreten, bu anlamda pedagojik. Yani daha önceki sohbetimizde Akif'ten bahsederken, evet, öğrenci ve öğretmen demiştik. Yani milletten öğrenmiş, sonra da sonraki nesillere öğretecek bir metin yazmış. Benim dikkatimi çeken şeylerden birisi de metinde millete hitap ediyor ama sadece millete hitap etmiyor. Her ocağa da hitap ediyor.
Evet.
Yani bu hitap ettiği ocak dediği de her aile.
Her aile. Herkese sorumluluğu yüklüyor.
Her haneye bir sorumluluk yüklüyor. Evet. Yani. Ve şunu da söylüyor. Yani sen hanene sahip çıkarsan, oradaki ocak sönmezse bu milletin teminatı sensin.
Evet.
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Evet. İşte buradaki ruhu kavradığımız zaman zaten kavruyoruz. Yani İstiklal Marşı zaten insana doğrudan tesir ediyor. Bunu kavradığımız zaman kendimize güvenimiz artıyor. Kendi kendimizi anlamaya başlıyoruz ve kendimizdeki cevheri keşfediyoruz. Ve geleceğe karşı daha umut var oluyoruz. Burada Akif hakikaten yani çok az insana nasip olacak bir şeydir bu. Bütün milletin sesini kendi sesinde toplamış, bütün milletin duygularını kendi vicdanında toplamış, bütün milletin umutlarını kendi yüreğinde toplamış gibi konuşur ve yazar. Bu çok büyük bir sestir. Oradaki ses Akif'in kendi sesi değil. Oradaki ses bizim milletimizin sesidir. Akif tabiri caizse orada bir mikrofon gibidir. Çok milletin değerli bir mikrofon. Sesini. Milletin sesini yansıtan. Yani çok az şair de vardır. Onun için İstiklal Marşı çok değerli, edebi açıdan da çok değerli bir metindir.
Karşıdaki yani o büyük ezici olduğu varsayılan güce de hani şu hitabı çok enteresan. Hangi çılgın bana zincir vuracak, evet, şaşarım. Yani gücünüz ne olursa olsun böyle tarihten gelen bağımsızlığını hak etmiş işte. Yani inandığı için hak etmiş, mücadele ettiği için hak etmiş bir millete bir zincir vurmak ancak çılgınlık olabilir, evet, diyor.
Tabii işte bu şey bağımsızlık fikrinin temellendirilen cümlelerden birisidir bu. Burada da yani işte bağımsızlığımızı gene sizin de işaret ettiğiniz gibi hak edilmişlik üzerine kuruyor bağımsızlık fikrimiz. Yani Türkiye milli mücadeleyle bir bağımsızlık savaşı ya da siyasi tabiriyle kurtuluş savaşı vermedi. Türkiye bir sömürge ülkesi değil, sömürge edilemeyen ülkelerden biridir. Akif bunu söylüyor ve karşıtlarına da çok güçlü bir karşı duruşu vardır. İşte o günün medeniyet ihraç ettiğini söyleyen işgalci ülkelerine karşı en net tavır gene Akif'tedir ve İstiklal Marşımızdadır. Bu açıdan bir şey daha söylemek gerekiyor. Bizim Milli Marşımızla ilgili bir sempozyumda Mısırlı bir öğretim üyesi şunu söyledi. Sizin Milli Marşımız dediğiniz İstiklal Marşı bizim de Milli Marşımızdır dedi.
Tabii onlara da bu manada yol gösteren
hitap eden bir marş.
İstiklal Marşımız da İstiklal Mücadelemiz de tabiatıyla.
Evet. Dolayısıyla kendi ruhunu, kendi bağımsızlığını, kendi geleceğini kurmak isteyen toplumlar için İstiklal Marşı, özellikle İslam ülkeleri, Türk dünyası için İstiklal Marşı, hepimizin ortak dünyasının, ortak duyarlılığın, ortak gelecek tasavvurunun uluslararası mutabakat metnidir. Sadece milli mutabakat metni değil.
Bayrağa hitabı da ne kadar güzel, evet, değil mi?
Tabii.
Yani o hak edilmiş bağımsızlık karşısında, hiç o hak edilmemiş o zincir vurma gayreti karşısında ne diyor? Çatma.
Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal.
Yani bayrağı da öyle bir içimize getiriyor ki yani insanlar hani bir yandan hani bayrak içimizden birisi gibi ve hani aynı zamanda hani sadece kahramanlıkla ilgili bir şey değil, incitilmemesi gereken, evet, ona layık olunması, evet, gereken, evet, bir şeyi de ifade ediyor.
Evet. İşte kırgınlık duygusunu şey yapar. Burada bir başka şey daha söylemek lazım. Şiir yazanlar bilirler. En zor şey marş ve destan yazmaktır. Çok çabuk böyle hamaset şeyine yuvarlanırsınız. Çok çabuk kalıp ifadeler sizi esir alır. Ve çok çabuk böyle şiirin kalitesini kaybedersiniz. O yüzden Akif'in başardığı işi bir de şair başarısı olarak da görmek lazım.
Evet. Yine Akif ve İstiklal Marşı üzerine konuşalım. Yani konuşabileceğimiz, konuşmamız gereken konular var inşallah. Bu vesileyle İstiklal Marşımızı yazan, kabul eden, İstiklal Mücadelemizi yürüten gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle anarak bitirelim Mehmet Çetin. Değerli dinleyiciler, yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Sebihat Han, konuğumuz Mehmet Çetin ve bendeniz mikrofonda Murat Yılmaz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.
Hayırlı günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.